Ayrım 17 sayfa 216. Din ile ilgili görüşleri. Örnek olarak kendi yazdıklarından birkaç parça aktarıp üzerinde düşünelim. Felsefeciler peygamberlik kurumunu akıl kanıtıyla tanıtlamaya yöneldikleri zaman savlarını bu kanıta, parantez içinde, bir düzenleyici bulunması gerektiği kanıtına dayandırırlar. Böyle bir ekleme yaparlar. Peygamberliğin insanlara özgü doğal bir şey olduğunu da eklerler. Sözünü ettiğimiz kanıta başvurarak sonuca ulaşırlar. İnsanlık için bir düzenleyici hakem gereklidir diye yola çıkarlar. Sonra şöyle derler. Bu düzenleyicinin yargısı Tanrı katından geldiği varsayılan bir şeriat ile, parantez içinde bir din ile oluşur. O şeriatı insanlardan biri getirir. Getiren kişinin insanlar arasında sevilmiş biri olması gerekir. Tanrı'nın ona verdiği bir takım özelliklerle Tanrı'nın kılavuzluğuyla sevilmiş biri. Böyle biri olmalıdır ki halkın teslim olması ve kabul etmesi gerçekleşebilsin. Böyle olmalıdır ki insanların içinde ve üzerinde kurulan egemenlik karşı konulmadan ve kargaşaya uğramadan yerleşebilsin. Felsefecilerin bu akıllı yürütmeleri senin de göreceğin gibi kesin kanıta dayalı değildir. Neden dersen, varlık ve insanlığın yaşamı öyle Tanrı'dan din getiren biri olmaksızın da oluşup gelişebilir. Düzenleyici hakem, egemen kendinde bulduğu güçle ya da yakınlarının yardımlarıyla insanlar üzerinde gücünü gösterip egemenlik kurabilir ve insanları kendi doğrultusuna çekebilir. Düşünün. Kitaplılar, parantez içinde ehli kitap ve peygamberlere uyanlar, kitapları olmayan ateşe tapanlardan sayıca daha azdırlar. Gerçekten ateşe tapanlar dünyada en kalabalık topluluklardan birini oluştururlar. Kitapları peygamberleri olmadığı halde onların da yönetimleri ve uygarlıkları vardır. Nerede kaldı ki yaşamlarını sürdürememiş olsunlar? Çağımızda da, parantez içinde 14. yüzyılda, kuzey ve güney kesimlerdeki bölgelerde onların devletleri ve uygarlıkları vardır. Ama insanlığın yaşama açısından iş ele alındığında durum başkadır. Düzenleyici öndere kesin gereksinme vardır. İnsanlığın yaşamı onsuz kesinlikle olamaz. Bu açıklamadan açıkça anlaşılır ki felsefeciler peygamberlik kurumunun gerekliliğini tanıtlarlarken yanlışa düşüyorlar. Ve şu bir gerçek ki peygamberlik kurumu akla dayalı bir şey değildir. Onu bildiren, duyuran dindir sadece. Dipnot 47. Dinsel çağrı topluluk gücüne dayanmadan sonuca ulaşamaz. Nedeni daha önce de belirttiğimiz gibi kamunun yöneltildiği her işin, her girişimin sonuca ulaşabilmesi için kesinlikle bir yakınlık bağının, topluluk gücünün desteğinde olması gerekir. Daha önce de sözü geçen sağlam bir hadiste peygamber şöyle der. Tanrı toplumunun desteğinde bulunmayan hiçbir peygamber göndermemiştir. Dipnot 48. Bu iki konudaki anlattıklarımızdan aktardıklarımız bile İbn Haldun'un din olayına nasıl baktığını ortaya koymaya yeter. İbn Haldun'a göre insanlığın yaşamı için peygamberlik kurumuna gerek yoktur. Toplumlar peygambersiz ve tanrısal kitap olmadan da yaşayabilirler. Yaşamak ne söz, gelişebilir, devlet ve uygarlıklarda kurulabilirler. Peygamberlik akılla tanıtlanamayacak bir şeydir. Akli değil, naklidir. Toplum yaşamı için peygambere değil, peygamber olsun ya da olmasın düzenleyici öndere gerek vardır. Gene düşünürümüze göre din davası topluluk gücüne dayanmadan yürüyüp başarıya ulaşamaz. Peygamberin kendisi bile bunu itiraf etmiş, toplumun desteğine dayanmayan hiçbir peygamberi Tanrı'nın göndermediğini söylemiştir. İbn Haldun, dinin başlangıçta kabile gücüyle doğrulup yaşatıldığını sık sık işler. Eğer kabilesinin desteği olmasaydı, Hz. Muhammed'in de peygamberlik davasını, din çağrısını başarıya ulaştırabilirdi diye düşünemeyeceğini anlatır. İbn Haldun, devlet düzeni dinsel kurallara dayanmak zorundadır. Yargısına katılmadığını açıklayabilmiş bir düşünürdür. Adnan Adıvar'ında İslam Ansiklopedisi'nin İbn Haldun maddesinde belirttiği gibi düşünürümüz hilafet ve imamet konularında da açık, özgür görüşlerle ortaya çıkmış, hükümet işinde şeriatın ille de gerekli olmadığını açıklamıştır. Adnan Adıvar bu tür görüşler bulunduğu için mukaddimenin 2. Abdülhamit döneminde yasak kitaplar arasına sokulmuş, tercümesi ve aslı yasaklanmış olduğunu yazar. İbn Haldun şeriatın hükümet için şart olmadığını açıkladığı zaman böyle bir görüşü açıklamak büyük bir yüreklilik işiydi. Herkeste yerleşen bir inanç vardı. Devlet ve hükümet şeriatsız olamaz. Tanrı Kur'an'da her şeyi ayrıntılarıyla açıklamıştır. Her kuralı koymuştur. Nasıl bir yönetim olması gerektiğini, insanların hangi kurallara uymak zorunda bulunduklarını açıklamıştır. Her konuda olduğu gibi devlet düzeni içinde ne aranırsa onda vardır. Onun ve onun getirdiği şeriatın hükümlerine ancak kafirler uymaz. Böyle düşünülüyor ve böyle konuşuluyordu. Şeriatın yeterli olduğu konusunda din çevreleri durmadan halkın beynini yıkamaya çalışıyordu. Örneğin Bağdatlı Bahauddin İbni Hamdun, parantez içinde Hicri 495-562, miladi 1101-1166. Tezkiretu İbni Hamdun adlı kitabında şunları yazar. Tanrı'nın kitabı siyaset bilimlerinin her türlüsünü tüm bölümleriyle birlikte ve düşünen kimsenin artık başkasına gereksinme duymayacağı ölçüde içine almıştır. Bu kitabın toplum yönetimi için anlattığı hükümler düşünen herkese yeter. Kısas gibi. Bir Tanrı bizim için onda hayat yaratmıştır. Çeşitli ceza hükümleri gibi. Ki canlar, mallar, namuslar o hükümlerle korunabilir. Zekat gibi. Ki ona ilişkin hükümle zenginlerin yoksullara lütuf göstermeleri sağlanır. Zenginler Tanrı'nın kendilerine olan lütfundan yoksullara verirler. Ve halkın yöneticilere boyun eğmelerine ilişkin hükümler gibi. Dipnot 49. Şimdi bile şeriat hükümleri savunulmuyor mu? Ürdün'deki şeriat uygulamasını bile yeterli bulmayan, daha çoğunu isteyen ve onun içinde asılan Takiyüddin En-Nebhani'nin İslam Anayasası'nı içeren Nizamul İslam Kudüs 1953 kitabı Hizbut Tahrircilerin öteki yayınlarıyla birlikte birçok İslam ülkesinde olduğu gibi yurdumuzda da kimi çevrelerce ilgi görmüyor mu? Bu anayasanın şerhi bile Mukaddime Tut Düstur adı altında bolca piyasaya sürülmüyor mu? Parantez içinde 1963, basıldığı yer belli değil, Arapça 456 sayfa. Şeriat hükümeti kurma çabası gösteren ve bunun için Pakistan'da partisini bile kurmuş bulunan Mevdudi'nin kitapları ülkemizde de yayınlanmıyor mu? Çevirilerinin baskı üstüne baskısı yapılmıyor mu? Örneğin Mevdudi'nin İslam'da hükümet adıyla Türkçe'ye çevrilen bir kitabı. Bu kitap şöyle sunuluyor. İkinci kısım ise Pakistan'da İslami hükümeti tesis ettirmek için sarf edilen gayretli çalışmaları ve bu hususta ileri sürülen ameli çalışma sistemlerini etraflı bir şekilde anlatır. Dipnot 50. Kısacası çağımızda bile ille de şeriat düzeni olsun diyenler eksik değildir. Buna karşılık İbn Haldun ta 14. yüzyılda hem de kadılık eden bir kişi olarak hayır devlet için ille de şeriat gerekli değildir diyebiliyordu. Peygamberlik kurumunu insanlığın yaşamı için zorunlu görmek din kabile gücüyle gerçekleştirilebilmiştir. Kabilesinin gücü olmasaydı peygamber başarılı olamayacaktı. Bu güç olmasaydı hiçbir peygamber başarılı olamazdı demek. Şeriatın devlet kurmak ve halkı yönetmek için şart olmadığını söylemek. Bütün bunlar özellikle İbn Haldun'un yaşadığı dönemler için birer devrim niteliğini taşır. Bununla birlikte İbn Haldun yaşadığı ortamın özellikleri ve hoşgörüsüzlükler dolayısıyla düşüncelerinden ödün verme gereğini duymuştur zaman zaman. Ödün vermek zorunda kalmıştır. Söz gelimi peygamberliği, kahiniyi, büyüyü anlatırken ödün verdiği açıkça görülür. Gerçi bu konuları anlatırken gene büyük yüreklilik isteyen açıklamalarda bulunmamış değil. Örneğin peygamberleri, kahinleri, büyücüleri anlatırken hepsini aynı sırada gösterir. Yalnız peygamberlerin derecelerinin biraz daha yüksek olduğunu söyler. Bu bir cesaret işidir. Ancak gene de görüşlerini tam açıklayamadığı ve ödün verdiği seziliyor. Taha Hüseyin İbni Haldun'un İbni Rüşd gibi felsefe ile dini birleştirme çabasını gösterdiğini yazar. Dipnot 51. Ama bence Taha Hüseyin'in bu görüşü doğru değildir. İbni Haldun kimi zaman ayetlere ve hadislere de yer veriyor. Yorumlar ve açıklamalarda bulunuyor. Ancak bunları iki amaçla yapıyor. Birincisi dinsel verilerden yararlanıp görüşlerini dinsel çevrelere de aktarmak. İkincisi baskılar ve dinsel yönden suçlamalar karşısında biraz olsun kendisini savunabilmek. Bununla birlikte Taha Hüseyin de İbn Haldun'un bilinen nitelikte dinsel bir inanır olmadığı görüşündedir. Hatta ne İbn Haldun ne de bir başka İslam düşünürü herkesin anladığı biçimde tanrısal gerçeğe inanır. Dipnot 52. Biçiminde açıklıyor görüşünü. Sözün özü şu ki bir toplum bilimci, özgür düşünceli bir bilim adamı din olayına nasıl bakıyorsa İbn Haldun da öyle bakıyor. Üstelik İbn Haldun herhangi bir toplum bilimci ve bilim adamından da dini daha iyi biliyor. Tüm İslami bilim dallarını çok iyi okuyup öğrenmiş, derinlemesine incelemiş, bununla da kalmamış dinleri karşılaştırmış, çeşitli inançlar üzerinde durmuş, araştırmalar yapmış bir düşünürdür. Onun için ne söylüyorsa bilerek söylüyor, açıklamaları son derece yansız ve gerçekçidir. İbn Haldun'un yaşam öyküsü. Kendisinin yazdığı ve tarihinin sonuna eklediği bir kitap var. Kitabın adı Et-Tarif Bibni Haldun ve Rihletihi Garben ve Şarken parantez içinde İbni Haldun'un ve batıya doğuya gezilerini anlatır. Bu kitap Muhammed Tavid Danci'nin düzeltmeleriyle ve çok değerli notlarıyla şimdiye dek yayınlanmış olanlar içinde en doğru, üstelik açıklamalı biçimde 1951'de Kahire'de basılıp yayınlanmıştır. Elbette ki Arapça olarak. İşte düşünürümüzün yaşam öyküsünü bu kaynaktan aktaracağız. Zaten başvurabileceğimiz başka da temel kaynak yok. Tüm dünya onu bu kendi kitabıyla tanımıştır. Asıl adı Abdurrahman, Ebu Zeyd, parantez içinde Zeyd'in babası diye de anılır. Veliyüddin diye anıldığı, Et-Tunusi, parantez içinde Tunuslu diye çağrıldığı da olur. Ama daha çok İbni Haldun, parantez içinde Haldun'un oğlu diye bilinir. Oysa babasının adı Haldun değildir, Muhammed'dir. Haldun atalarından birinin adıdır. Kendisi Haldun'dan kendisine dek şöyle bir sıralama yapabileceğini söylüyor. Haldun oğlu, Abdurrahman oğlu, İbrahim oğlu, Muhammed oğlu, Cabir oğlu, Muhammed oğlu, Hasan oğlu, Muhammed oğlu, Muhammed oğlu, Muhammed oğlu, Abdurrahman. Parantez içinde İbni Haldun. Bu sıralanışın pek kesin olmadığını da ekliyor. Parantez içinde bakınız, adı geçen yapı S1. Haldun oğulları ailesine adını veren Haldun, Güney Arabistanlıdır. Yemen'in Hadremevt, parantez içinde Hadramut kesiminden. Kabilesinden bir toplulukla birlikte Endülüs'e, parantez içinde İspanya'ya gelmiş. Orada önce Kelmüne'ye, parantez içinde Carmona'ya yerleşmiş. Haldun oğulları diye bilinen çocukları burada doğurmuştur. Sonra Haldun oğulları buradan İşbiliye'ye, parantez içinde İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilla kentine göçtüler. Bu göçün Hicri 3. yüzyılda, parantez içinde miladi 9. yüzyıl olduğu anlaşılıyor. Parantez içinde bakınız S4. Ailesinin atası Haldun'un asıl adı Halit. Halit Osman'ın oğlu, Osman Hani'nin oğlu, Hani Hattab'ın oğlu, Hattab Kureyb'in oğlu, Kureyb Madikerib'in oğlu, Madikerib Haris'in oğlu, Haris Vail'in oğlu, Vail de Hucr'un oğludur. Anlatıldığına göre bu Vail bir elçi olarak peygambere gelmiş, peygamber ona çok ilgi göstermiş. Şalını yere serip onu üzerine oturtmuş ve onun için şöyle dua etmiş. Tanrım, Hucr oğlu Vail'i, onun çocuğunu, çocuğunun çocuğunu, ta kıyamete dek kutlu eyle. Parantez içinde S2. Bu aile çok uzun süre İşbiliye'de devlet ve yönetimde rol oynamış bir ailedir. Parantez içinde bakınız S4-11. Aileden birçokları yapılan savaşlarda öldükten sonra kalanlar yine devlet ve politika yaşamında uğraşlarını sürdürmüşlerdir. Çok uzun süre İşbiliye'de kalan Haldunoğulları daha sonra Afrika'ya, Sebte, parantez içinde Ceuta kentine 13. yüzyılın başlarında göçmüşlerdir. Parantez içinde bakınız S11. Haldun oğulları 13. yüzyılın ortalarında da Tunus'a göçtüler. Parantez içinde S1. İşte düşünürümüz İbni Haldun burada Tunus'ta doğdu. Doğum yılı Hicri 732, miladi 1332'dir. Öğrenimi. İbni Haldun'un ilk öğrenimi babasının yanında babasından ders alarak başladı. Sonra Kur'an okumada ve Kur'an tekniğinde uzmanlaşmak için bu konuda uzman kişi olan Burral oğlu Sa'da oğlu Muhammed Ebu Abdillillah Ensari'den ders aldı. Kur'an'ı ezberledi. Ünlü 7 kıraat üzerine. Kur'an okuma becerisini kazandı. İfrat yani bir kıraat üzerine ve cem yani 7 ya da 10 kıraat biçimlerini birleştirerek. 21 kez Kur'an'ı hatmetti. Yani baştan sona okudu. Parantez içinde S15. Sonra bir hatimde 10 kıraadan biri olan Yakup rivayeti üzerine ve Yakup'tan 2 rivayeti birleştirerek yaptı. Sonra Şatibi'nin kıraat konusundaki iki kasidesini Ramiye, parantez içinde Teh ve Raiye, parantez içinde Akile adlı kasidelerini öğrenip hocasını kontrol ettirdi. Ve hocası da ona kendi hocası Paternal'ı, parantez içinde Baterni, Ebul Abbas'tan aldığı bilgileri verdi. Ve daha başka hocalardan öğrendiklerini de öğretti İbni Haldun'a. Ve böylece İbni Haldun kıraat, parantez içinde Kur'an ve Kur'an okuma tekniği konusunda gerekli uzmanlığı elde etmiş oldu. Parantez içinde S16. Sonra İbni Malik'in dil bilgisine, parantez içinde Nahve, ilişkin Kitab-ı Teshil, İbni Hacib'in Fıkha ilişkin Muhtasarul Fıkhi adlı kitapları ve başka birçok kitapları okudu. Parantez içinde S16-17. İbni Haldun bu iki kitabın ezberini bitiremedim diyor. Parantez içinde S17. Demek ki okuduğu kitapları ezberliyordu ya da ezberlemeye çalışıyordu. Bu arada Arap dilini, bu dille ilgili çeşitli uzmanlık dallarını gerek babasından gerek Tunus'taki hocalarından çok iyi biçimde öğrenmeye çabalıyordu. Bu alandaki hocaları arasında Arap dil bilgisinde parantez içinde Nahf'de büyük hoca parantez içinde imam sayılan Eşşeh Ebu Abdillillah Muhammed İbnül Arabi el Kasayiri, Şevvaş oğlu Ebu Abdillah Muhammed ez Zerzali, Kassar oğlu Ebul Abbas Ahmet, Arap dil ve edebiyatının büyük üstadı diye nitelenen Bahr oğlu Ebu Abdillah Muhammed de vardı. Bu sonuncusu şiir ezberlemesini öğütleyince bir takım şiir kitaplarını olduğu gibi ezberledi. Parantez içinde S17-18. Sonra Tunus'ta hadisçilerin önderi sayılan Sultanoğlu Cabiroğlu Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammed el-Keysi'nin verdiği hadis derslerine devam etti. Ünlü hadisçi Haccac oğlu Müslim'in yine ünlü Es-Sahih adlı kitabını İmam Malik'in Muvatta adlı kitabını tümüyle okuyup bu hocaya dinletti. Parantez içinde Müslim'in kitabından çok az bir yer kalmıştı diyor. Bakınız S18. Bu hocadan önce hadis konusunda icazet aldı. Parantez içinde diploma gibi. Sonra Arapça ve fıkıh, parantez içinde İslam hukuku, konularında birçok kitap okuduktan sonra genel icazet aldı. Parantez içinde icazetün amme. El-Keysi'nin programı içinde adları geçen birçok hadisçilerden hadisler edindi. Tunus'ta bulunan bu hadisçilerin en ünlülerinden biri de Gammazoğlu Ebul Abbas Ahmet el-Karci idi. Fıkıh konusunda da birçok hocalardan ders aldı. Bunların arasında şu hocalar da vardı. Abdullah oğlu Ebu Abdillah Muhammed el-Ceyyani, Ebul Kasım Muhammed il Kasır, Abdüsselam oğlu Kadı Ebu Abdülillah Muhammed. Bir kez de bu sonuncu hocadan icazet aldı. Parantez içinde S19. Daha birçok hadisçi ve fıkıhçılardan yararlanma yoluna gitti ve yeniden icazet aldı. Birçok hadis kitaplarını olduğu gibi ezberledi. Bu arada yine Kur'an ve Kur'an tekniği konularında derinleşme çabalarını gösterdi. Parantez içinde S20. Sonra bu konuda bir icazet aldı. Parantez içinde S21. Hocalar arasında akli bilimler de ileri olanlar da vardı. Örneğin İbrahimoğlu Ebu Abdillah Muhammed el-Abili bu hocadan temel bilimler, mantık, felsefe bilimleri ve benzeri dallarda dersler aldı. Parantez içinde S22. Yazı ve hitabet konularında da uzman kişilerden yararlandı ve bu konuda da uzmanlaşmaya çalıştı. Ayrım sonu sayfa 223.